Şimdi Kur'an-ı Kerim ve meali, İranlı karilerden İzzetullah Muhibbi'nin sesinden Ali İmran suresinin 26 ve 27. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın, diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın, sen dilediğine hesapsız rızık verirsin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız tevhid konusuna devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde yaratılış aleminde seyrederek Yüce Allah'ın güç ve tedbirlerinden bazı örnekleri sunmaya çalıştık. Çünkü ilahi sonsuz gücü ispat etmek için varlık alemindeki olguları irdelemekten başka daha açık ve net bir delil bulamazsınız. Şimdi geçen bölümlerde konuyla ilgili irdelediğimiz sonuçları kısaca toplamaya çalışacağız.
Ne zaman doğada Yüce Allah'ın yarattıklarına baktığımızda kendimizi sonunu tahmin ve hayal bile edemediğimiz muazzam bir güçle karşı karşıya buluyoruz. Varlık alemi ve harikulade doğa ve insan vücudunun yapısı üzerine düşünmek, bu mahlukların yaratanı idrak etmek için en açık delilidir. Varlık aleminde Yüce Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ve hiçbir sözcük ilahi güç ve azameti tam olarak vasfetmeye yetmez. Eşsiz ilahi zat her şeye musallattır. Ve irade ettiği her şey anında gerçekleşir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 82. ayetinde şöyle okumaktayız. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Evet, Yüce Allah olmasını istedi, her şeyi irade ettiği anda sadece ol diye buyurur ve o şey oluverir ve bu iradeyi hiçbir güç engelleyemez. Bu konu bile başlı başına ilahi sonsuz güç ve azameti anlamak için yeterli. Allah Teala'nın mahlukları bazen ancak mikroskopla götürebilecek küçüklükteki ve bazen de okyanuslarda da tonlarca ağırlığında olan büyük balinalar kadardır. Hepimiz her gün gökte kanat açan ve uçan rengarenk kuşlara şahit olmuşuzdur. Ya da geceleri semaları süsleyen yıldızlar veya güneşin doğuşu veya batışı ve ayın gümüş rengi ve yine milyonlarca yıldız ve gezegenlerin ve galaksilerin varlığından haberdardır. Tüm bunlar alemleri yaratanın sonsuz azametine yansıtır. Peki acaba baştan başa bunca acayip mahlukla dolu olan bu alem, Yüce Allah'ın sonsuz gücünün işareti değil de nedir? Evet, gerçekten de yaratanın güç ve azametini düşünmek ve varlık aleminde hayatı nasıl farklı biçimlerde yarattığını idrak etmek bizi tevhide inanmaya yönlendirir.
Kur'an-ı Kerim varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların yaratılışından Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri şeklinde söz ediyor ve hakikat peşinde olan insanları yaratılışın simgeleri üzerinde dikkatlice düşünerek yaratan varlığını idrak etmelerini istiyor. Düşünürler de nerede bir düzen varsa o düzeni bir yaratanın varlığını yansıttığını belirtiyor. Düşünürlere göre söz konusu düzen karmaşık olduğu kadar o düzeni Kur'an'ın bilgi ve ilminin daha fazla olduğunu yansıttığını da kaydediyor. Bilim adamlarına göre varlık aleminde müthiş bir düzen göze çarpıyor. Örneğin güneş sistemimizde gezegenlerin hareketi ve birbirinden ve güneşten ve yerküreden olan mesafeleri bir nevi yeryüzündeki hayatla bağlantısı bulunuyor. Nitekim bu düzende yaşanacak her türlü bozukluğun yeryüzündeki hayatı tehlikeye atacağı belirtiliyor.
Evet, varlık aleminde her şeyi bu şaşırtıcı düzenle yaratan ve her bir mahluk için bir hedef belirleyen Allah'tır. Gerçi varlık alemindeki düzende bazı mahluklar diğer bazı mahlukların ortaya çıkmasında rol ifa eder. Ama buna karşın hepsi bu görevi yerine getirirken Yüce Allah'ın emirlerine uyar ve en ufak itaatsizlik söz konusu olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 54. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.
Güneş ve yerküre gibi yıldızlar ve gezegenler çekim güçleriyle geniş bir alanı kendi etki ve nüfuz alanı içine alır. Fakat bu yıldızlar ve gezegenlerin tümü ilahi iradenin karşısında teslimiyet içindedir. Öyle ki Yüce Allah kuşlara yerkürenin çekim gücüne karşı direnmelerine ve havada uçmalarına müsaade eder. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insandan gerçekçilik ve basiret ruhunu korumasını ister. Çünkü basiret ve uyanık olmak Hakk'a ulaşma yolunu açar, hakikatler birbiri ardı sıra aydınlanır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah ile tanışılmak için çeşitli yollardan aklını tahrik ederek uyanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in bizlere tanıttığı Allah bizimle yakın irtibat içindedir. Allah, insanların saadetini ve mutluluğunu ister ve onları hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Kur'an-ı Kerim çok narin bir tabirle Allah'ın insanlara boynundaki damardan daha yakın olduğunu, Allah her yerde var olduğunu ve tüm amellerimizi gözetlediğini beyan eder. Bu yüzden Eğer insan kalbini tüm kötülüklerden arındıracak olursa, kalbi ilahi marifet nuru ile aydınlanır ve bu durumda Allah ile dostluk ve yakınlığın tadını hisseder.
İslam dini, insanlardan tedbirli ve hikmetli Allah'ın karşısında boyun eğmelerini, ona tapmalarını ve ona ortak koşmamalarını ister. Çünkü varlık aleminde onun eşi ve ortağı yoktur ve hiç kimse onunla aynı seviyede olamaz. Allah mutlak kadirdir, tüm varlık alemine hükmeder ve bilimi ve tedbiriyle yönetir. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde şöyle buyurur. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücel.
Varlık aleminde her türlü yeteneğin kaynağı Yüce Allah'ın sonsuz gücüdür. İmam Ali aleyhisselam Nehcü Belâ'nın 159. hutbesinde şöyle buyurur. Ey Yüce Rabbimiz! Biz senin azametinin künhünü hakkı ile bilmeliyiz. Ancak biz hay ve kayyum olduğunu, uyku ve uyuklamanın seni tutmadığını biliyoruz. Sana hiçbir bakış ulaşamaz, hiçbir göz seni idrak edemez. Sen bütün gözleri idrak eder, bütün amelleri sayar. Perçem ve ayaklarından yakalar alırsın. Hakeza sadece senin yarattıklarından gördüğümüz, kudretinden hayrete düştüğümüz, saltanatının büyüklüğünden niteleyebildiğimiz sıfatlarını bilebiliriz. Bizim haberdar olmadığımız, gözlerimizin göremediği, akıllarımızın ulaşamadığı, aramıza perde gerdiğin o gayb alemi ise çok büyük.
Yine diğer birçok örneklerle beraber bizleri Yüce Allah huzurunda eğilme ve boyun eğme ve sadece O'nu kulluk etme hakikatine kavuşturur. Kur'an-ı Kerim varlık alemi, O'nun varlığından kaynaklanan Yüce Allah'ı en mükemmel sıfatlarla takdir ediyor ve çeşitli ayetlerde Allah-u Teala'yı en güzel şekilde tanıtıyor. Örneğin Haşr suresinin son ayetlerinde Yüce Allah'ın bazı sıfatları şöyle beyan ediliyor. O öyle Allah'tır ki ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam ve Tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genceyi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi'den söz ettik ve dedik ki Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Gameri 11 Cemadü'l-Evvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi daha sonra da dayısı Nureddin Muhammed bin Ali nezdinde hadis, mantık ve hikmet öğrendi. Ardından aritmetik, geometri, cebir-i musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi. Daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına gitti ve çağının tüm ilimlerinde seçkin bir bilgin oldu. Horasan diyarı Moğolların saldırılarına uğradığı dönemde Tusi İsmailiye'nin kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Moğol kralı Halaku İran'a saldırıp İsmailiye hükümdarlığını devirdikten sonra Tusi'yi kendi yanına aldı ve pratikte onu kendi veziri olarak atadı.
Halaku İsmailiye'ye bastırdıktan sonra Bağdat'ı fethetmeyi ve Abbasi hilafetine son vermeyi gündemine aldı ve bu bağlamda hoca Nasreddin Tusi ile istişarede bulundu. Tusi uzun süre düşündükten sonra alemin hali ve yıldızların durumundan anlaşıldığı üzere halifenin yakında esir olacağını ve Irak hiçbir zahmete katlanmaksızın Halaku'ya teslim olacağını belirtti. Halaku nücum ve ahkamına çok inanırdı. Tusi'nin söylediklerine güvendi ve diğer müneccimi Hüsamettin'in tüm muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetmek üzere sefere çıktı. Sonunda Kameri 656 yılının Sefer ayının 4. gününde Halife Mutesem, 3 oğlu ve kentin önde gelen büyükleri kentin dışına çıktı ve Bağdat Moğollara teslim oldu. Halife ise Halaku'nun emri üzerine öldürüldü.
Halaku'nun Bağdat'ı fethetmesinin ardından Hoca Nasreddin Tusi İran'ın kuzeybatısında yer alan Merag-ı Rasathanesi'ni inşa etmeyi gündemine aldı. Bazı tarih yazarları Merag-ı Rasathanesi Tusi'nin fikri olduğunu, Tusi güçlü istidlalleriyle Halaku'yu Rasathane'nin çok faydalı olacağı konusunda ikna ettiğini belirtiyor. Tusi Moğol hükümdara kim nücum ilminde takım yıldızların durumundan haberdar olursa bazı hadiseler sırasında sıradan insanların yaşadığı korku ve paniği yaşama heyecanı anlattı. Halaku bu sözleri duyduktan sonra ağır bedeline karşın Meraga Rasathanesi'nin inşaatına izin verdi ve Tusi bu projeyi tamamlamakla görevlendirdi.
Ancak bazı tarih yazarları Meraga Rasathanesi'nin inşa edilme fikrinin Halaku'nun onun emri üzerine İran'a saldırdığı Moğol padişahı Menkul Kağan'a ait olduğunu belirtiyor. Menkul Kağan çok zeki, bilge bir insandı ve hatta Ekulides geometrisinin bazı önemli meselelerini çözdüğü belirtiliyordu. Menkul Kağan, Halaku'dan Hoca Nasreddin Tusi'nin ününü duydu ve bu yüzden onu Moğolistan'a göndermesini ve orada bir rasathane inşa etmesini istedi. Fakat Menkul Kağan o sırada Çin'in güneyini fethetmekle meşguldü ve başkentten uzaktaydı. Tusi'yi seven Halaku bu rasathanenin İran'da ve kendisinin emri üzerine inşa edilmesini maslahat gördü.
Meraga Rasathanesi için seçilen yer kentin kuzeybatısında yüksek bir tepenin zirvesiydi. Tusi'nin talimatı üzerine o çağın ünlü mimarı Ebu Saadet Ahmet bin Osman Meraga'yı Rasathanenin muhteşem binasını inşa etmekle görevlendirildi. Rasathane inşaatı için hazineden yüklü mali yardımların yanı sıra ülke genelindeki vakıfların geliri de Tusi'ye sunuldu ve Tusi vakıfların aidatını toplamak ve rasathane inşaatına harcamak üzere her kente özel görevlileri gönderdi. Hoca Nasreddin Tusi'nin vakıflarının çalışmalarını gözetlemek için 3 kez seyahat ettiği ve bu seyahatleri sırasında Meraga Rasathanesi için gerekli olan kaynakları ve rasat aletlerini toplayarak Meraga'ya gönderdiği belirtiliyor. Tusi, Meraga Rasathanesi üzerinde çalıştığı yıllarda İlhani Zic adlı eserini de yazdı.
Nücum üzerine yazılan İlahi Zic adlı eser, önceki eserlerde yer almayan yeni noktaları ve astronomik tabloları içeriyordu. Bundan başka Meraga Rasathanesi'nde birçok matematikçi ve nücum ilminin önde gelen bilginleri faaliyet yürütüyordu. Bu insanların en önde gelenleri 4 kişiydi ve Tusi bu insanların adını İlahi Zic adlı eserinde zikretti ve şöyle yazdı. Halaku Tus'tan naçizane bir kul olan Ben Nasreddin'e yıldızları rasat etmeye buyurdu ve rasat etmeyi bilen Şam'dan Maviyeddin Arzi, Musul'dan Fahreddin Meragi, Tiflis'ten Fahreddin Ahlati ve Kazvin'den Necmeddin Debiran'ı bu vilayetlerden talep etti ve bunlar Meraga topraklarını rasat için seçti ve kulluk etmeye başladı.
Meraga Rasathanesi'nin önemli bir özelliği içinde barındırdığı muhteşem bir kütüphaneydi. Öyle ki kütüphanenin değerli kitap sayısı 400 bin kadar kaydedildi. Rasathanenin bir başka faaliyeti de eğitim alanıydı. Hoca Nasreddin Tusi çeşitli yörelerden alimleri ve bilginleri bu büyük ilmi kuruma davet ediyordu. Burada teorik bilimler ve nücumun temeli olan matematik derslerine özel ilgi gösteriliyordu. Tusi, burada eğitim gören talebelere okudukları bilim dalının önemine göre burs veriyordu. Tüm bu çalışmalar 13 yıl sürdü. Fakat rasathane binası tamamlanmadan Halaku öldü ve büyük oğlu Abakan babasının yerine tahta geçti. Abakan'ın ilkin tahta geçmeyi kabul etmediği fakat Tusi'nin nasihatleri ve çabaları sonucu kabul ettiği ve Tusi de arkadaşlarıyla birlikte rasathane inşaatına devam ettiği belirtiliyor. Tusi ömrünün son anına kadar rasathane işinde bir aksama olmasına asla müsaade etmedi ve rasathanenin kütüphanesinin yok edilmemesi için büyük çaba sarf etti.
Hoca Nasreddin Tusi'den geriye kalan 150 kadar risale ve mektubun büyük bir bölümü Arapça yazılmıştır. Tusi'nin bilimi ve ilmi nüfuzu İbn Sina ile mukayese edilebilecek düzeydedir. Aradaki tek fark İbn Sina'nın tıpta ve Tusi'nin matematikte daha maharetli olmasıdır. Nitekim Tusi'den matematik alanında çok değerli eserler geride kalmıştır. Alman şarkiyatçı Karl Brockelmann eserinde Tusi'nin matematik ve nücum bilimlerinde büyük çaba sarf ettiğini ve eskilerin eserlerini düzelterek yeniden yazdığını veya çevirdiğini ve trigonometriyi bağımsız bir bilim olarak gündeme getiren ilk bilgin olduğunu belirtiyor. Tusi, nücum biliminde de emsalsiz eserlere imza attı. Matematik alanında kaleme aldığı eserler yaşadığı çağın günümüze dek ders kitabı olarak kullanıldı ve birçok eseri başka dillere çevrilerek Avrupalı bilginlerce referans olarak kullanıldı.
Hoca Nasreddin Tusi, Nasiri Ahlak adlı eserinin ön sözünde matematik biliminin dört çeşit olduğunu belirtirken, bunların geometri, aritmetik, nücum ve musikiden ibaret olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 21. bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki imkanları ve kapasitelerinden konuşmak istiyoruz.
Erdebil'deki ilçelerden biri de Nir ilçesidir. Nir şehri ise arkeolojik, tarihi, sıcak ve soğuk su kaynakları ve genel olarak iklimi ve doğal manzaralarıyla Sebelan'ın yemyeşil eteğinde bir pırlanta gibi parlamaktadır. Her yıl ise birçok turist bu bölgeye akın etmektedir.
Nir şehrinin önemli tarihi eserlerinden biri Nir Çayı adı ile bilinen Ağlayan Nehri üzerindeki Kırmızı Köprü'dür. Şah Abbasi Hanı veya Taş Kervansarayı, Koraim Türbesi, Ebazar Kaya yerleşim yeri, antik çağ dikilen taşları, Kaleyeri Tepesi, Gülistan Yeraltı Sığınağı ve Kalesi, Boynu Yoğun Kalesi ve Havuzu bu şehrin diğer cazip noktalarından sayılır.
Erdebil şehrine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Nir kenti birçok pınara sahiptir. Bunların en ünlüsü ise Bulağlar bölgesi ve pınarıdır. Bu pınar, balıkların bile yetiştirildiği doyurucu bir suya sahiptir. Şehrin diğer cazip noktalarından biri de tedavi amaçlı kullanılan kaplıca ve ılıcılardır. Bu kaplıcaların bazılarının suyunun sıcaklığı 56 derece kadardır ve cilt hastalıkları için iyidir. Bu şehirde Bulağlar kenti serin ve İç açıcı havasıyla turizm alanında büyük bir potansiyele sahiptir.
Nir şehrinde bulunan bir başka tanınan turistik alan Sabalan Turistik Bölgesi'dir. Bu eğlence bölgesi ve alanı Kamışotu, Daşaltı, Kaynarca ve Borçlu Kaplıcaları ile turistlerin ilgi odağına yer almıştır. Borçlu kaynağının suyunun sıcaklığı 53 dereceye varmakta ve kas, eklem ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Sabalan Turistik Bölgesi 110 hektarlık alanına paralel olarak 3 ve 4 yıldızlı otelleri, apart otelleri, restoran ve lokantaları, AVM'leri, üstü açık havuzları, çamur tedavi merkezleri ve park alanları ile turistlere hizmet sunmaktadır.
Nir ilçesinde bulunan bir başka cazip noktada tarihi kaya yerleşim alanı olan Ebazer Köyü'dür. Bu köyün evleri kaya içinde oyularak yapılmıştır. Ancak uzak mesafeden görülmeyen bu köy tamamen gizli bir köy olarak tanımlanabilir. Bu bölgede 13 kadar kaya köyü bulunmaktadır. Bunların her biri ise farklı kısımlardan oluşmaktadır. Evlerin içine ışığın yönlendirilmesi için delikler kazılmıştır. Bu bölgede bulunan tarihi eşyalar İslam öncesi döneme aittir.
Demin de işaret ettiğimiz gibi Nir bölgesi birçok pınara da sahiptir. Bu pınarlardan biri de aslında Ilıca olan Boşlu ya da Borçlu Ilıcası'dır. Nir'in 4 kilometre uzaklığında bulunan Boşlu köyünün 500 metre uzaklığında yer alan bu Ilıca daimi ve yukarıdan aşağıya doğru akmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 50 derece kadar olup temiz, kokusuz ancak kekremsi ve sert tadı vardır. Boşlu kaynağı suyu yüksek sıcaklığı yüzünden cilt, romatizmal ve sinir hastalıklarına iyi gelmektedir.
Nir-Serap Karayolu'nun 7. kilometresinde Borçlu bölgesindeki Kaynarca Ilıcası'nın 100 metre solunda Deltalı diye bir su kaynağı vardır. Bu çerçevede bölgeye gelen turistler Kaynarca Ilıcası'na ilaveten Daşaltı suyundan da yararlanabilirler. Bu ilıcada duş salonu, soyunma odası, lavabolar, plaj, voleybolu ve futbolu sahası ve de güneş banyosu alan bulunmaktadır. Tabii burada kantin ve mağazada da binanın dışına bulunmaktadır. Binanın arkasında akan sular ve dağlık alan ise turistleri özellikle de sıcak mevsimlerde buraya çekmektedir.
Nir şehrine 6 kilometre uzaklıkta Erdebil Serap eski karayolu yakınında bulunan İlancık köyünde ise İlancık ismiyle de bilinen İsti su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1770 metre kadar olup debisi de saniyede 5.1 litre kadardır. Suyun akışı daimi ve aşağıdan yukarıyadır. Suyun sıcaklığı yaklaşık 42 derece kadar olup temiz, şeffaf, tatsız ve kokusuzdur. Önemli katyonları ve anyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Halihazırda köy ahalisi eklem, sindirim ve sinirsel sorunlarını çözmek için bu kaynağın suyundan yıkanır.
Nir şehrine 5 kilometre uzaklıkta ise Karaşiran köyünde başka bir ılıca bulunmaktadır. Karaşiran veya hamam kaynağı olarak da bilinen bu ılıcanın debisi az ve yaklaşık saniyede 1,5 litre kadardır ve daimi olarak akmaktadır. Suyu bulanık, azıcık tuzlu, renksiz ve kokuludur. Anyonları ve katyonları arasında sodyum, kalsiyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Böylece bu kaynak klor, bikarbonat ve sodyumlu sular kategorisine girmektedir. Köyün ahalisi bu kaynağın suyunu yıkanmak ve romatizmal, eklemsel ve ciltsel hastalıklarını gidermek için kullanırlar.
Nir şehrinin 4 kilometre uzağında bulunan bir başka ılıca da Kaynarca ılıcasıdır. Bu kaynak Boşli kaynağının yukarısında yeni yapılan Erdebil-Serap karayolunda bulunmaktadır. Bu kaynak dağın eteğinde yer alıp saniyede 4 litre kadar debiye sahiptir. Suyun akışı daimidir. Sıcaklığı ise yaklaşık 65 derece kadar olup renksiz, tuzlu ve kekremsidir. Katyonları ve anyonları arasında kalsiyum, sodyum, klor ve bikarbonat bulunmaktadır. Bundan dolayı bu su romatizmal ve ayak hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca cilt ve kadın hastalıklarında iyi geldiği söylenmektedir.
Nir şehrine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka su kaynağı da Dipgil veya Dipsiz Gil kaynağıdır. Bu kaynak İstisu kaynağı yakınında Sakızçı köyüne 1 kilometre uzaklıktadır. Kaynağın gözündeki su yaklaşık 30 derece sıcaklığında ve görünüşü de şeffaf, renksiz ve kokusuz, biraz da tuzludur. Bu kaynağın suyu da eklem, sindirim sistemi, metabolizma ve sinirsel sorunlara iyi gelmektedir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden ismi şeriflerden bu hafta El-Basıt. Açan, genişleten, rızkı bollaştıran, ünsiyet, aşk ve sevgiye sebep olan ismi şerifi ele almak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Celali isimlerden Kabıd'ı ele aldık. Kabıd, Yüce Allah'ın kahır ve galebesinin anlamındadır. Bugün ise Yüce Allah'ın lütuf ve rahmetinin dalga dalga yayıldığı, insanı kendine cezbettiği, aşk, sevgi ve ünsiyete sebep olduğu El-Basıt ismi şerifi hakkında konuşmak istiyoruz. Basıt ismi şerif, Kabıd isminin tam tersi ve karşıt anlamındadır. Kabıd olan Yüce Allah hikmet ve adaletiyle ruhları kabz ederken rızıkları daraltır ve kulların kalplerinin sıkışmasına sebep olur. Fakat Basıt özelliğiyle rahmet ve keremiyle rızıkları genişletir ve kulların kalplerinde mutluluk ve neşe oluşturur. Yüce Allah'ın Kabıd ve aynı zamanda Basıt olması, onun kullarını idare etmesinde mutlak güce sahip olduğunu gösterirken, sadece onun bağışlayıcı veya bağışlanmayı engelleyen olduğunu gösteriyor.
onun irade ettiği kişiye bağışının sınırı yoktur. Ve yapılan bu bağış ise sadece bizzat kendisinin sahip olduğu hikmettendir. El-Basıt ismi şerifin kökü yayma, seme ve açma anlamında olan Arapça bas kelimesidir. Yüce Allah basıttır, kullarına rahmet ve fazlını yayar. Rızıklarını ve ihtiyaç duyduğu her şeyi ister maddi ister manevi olarak ona bağışlar. Yüce Allah İsra suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Yüce Allah rahmet ve fazlını kullarına adeta yağdırır. Hatta kulunun isteğinden çok daha fazlasını ona bağışlar. Ve ona ilim, cisim ve malda ferahlık ve esenlik verir. Tabii ki bu nimet oranı değişik insanlar için çok daha değişiktir. Yüce Allah'ın kullarının kapasite ve yeteneklerine olan basiret ve bilgisi bu değişikliğin başlıca sebebidir. Bu yüzden Şura suresinin 27. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Aslında nimetlerin verilmesi Yüce Allah'ın lütuf ve merhameti yüzündendir. Ve rızkı ise insanların yeryüzünde isyan etmeyecek ve her şeye kadir olduğunu zannetmemesi kadar verir. Nitekim Allah-u Teala yıllar süren yoksulluğun ardından Karun'a büyük mal ve servet verdi ve bu şekilde onu denedi. Fakat Karun o zenginliği hayır ve iyi yollarda harcamak yerine bencillik ve gurura kapıldı. Öyle ki halka üstünlük taslamaya başlayarak en zengin kişi olduğunu ve bu mal ve serveti sahip olduğu ilim ve zeka sayesinde kazandığını söyledi. Kavminin aksakallıları ve akilleri ona öğüt verir, onu tevazu ve sevgiye çağırırken onlarla alay edip kendisine haset ettiğini ve kin beslediklerini söyledi. Onun cehalet ve gururu zirveye ulaştığında ise Yüce Allah yere ağız açması ve Karun ile birlikte mal ve servetini yutmasını emretti. Böylece rızkın sadece ve sadece Yüce Allah'ın elinde olduğu, isyan eden ve şükretmeyenlerin ise cezalandırılacaklarını belirtti. Bu hikaye Kasas suresinin 76 ila 78. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti. Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Genel olarak mal ve servet ve birçok ilahi nimet insanları deneme aracıdır. Rivayetlerde belirtildiği üzere adamın biri Resulullah'ın nezdine giderek Yüce Allah'tan kendisine bolca rızık vermesi için dua etmesini isteyince Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Ey insan! Şükrünü yerine getirdiğin az mal, şükretmek için gücün yetmeyecek servetten daha iyidir. Bast kelimesinin anlamlarından biri, üstelik el anlamında olan yet kelimesiyle birlikte gelince açmaktır. Tarihin belirttiğine göre Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman Nebi döneminde Yahud kavmi gücün zirvesinde yaşıyor ve dünyanın büyük bir bölümüne hüküm sürüyordu. Sonraki asırlarda onların gücü azaldı. Fakat İslam'ın gelmesiyle birlikte özellikle de Hicaz bölgesinde onların gücü önemli oranda söndü. Durum böyle olunca onlardan bazıları eski güç ve azametlerine dayanarak alaycı bir tavırla Allah'ın elinin zincire vurulduğunu ve bu yüzden onlara ilgi göstermediğini söylediler. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi'nin 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Arapçada yet birçok anlamda kullanılır. El, nimet, kudret, hükümdarlık, sulta bu anlamlardan bazılarıdır. İnsan birçok işini yapmak için özellikle de bir şeyler ödemek veya infak etmek gibi çalışmaları elle yaptığı için bes ile birlikte kullanılınca bağışlamak ve infak anlamında gelir. Bu bağışlama bazen çok az olabilir. Öyle ki onda cimrilik görülebilir veya haddinden fazla olabilir. Fakat her iki durum da asla hoş karşılanmıyor ve kabul görmüyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 29. ayetinde şöyle buyruluyor. Elini boynuna bağlama, cimrilik etme, onu büsbütün de açma, müsrif olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Bu ayette eli sıkı olan kişi, eli boynuna zincirlenmiş, bu yüzden infak edemez durumda olan birine benzetiliyor. Bu da cimri olmanın abartılmış benzetilmesidir. Diğer yandan fazla müsrif olmak da elini tamamen açık bırakan, öyle ki kendisine bir şey kalmayan birine benzetiliyor. Arapçada bestiyet eli açık anlamındadır. Bazen mal ve cana taciz anlamındadır. Best kelimesinin cana taciz anlamında olan örnekte Maide suresinin 28. ayetinde Habil ve Kabil hikayesidir. Kabil, Habil'i ölümle tehdit ettiğinde Habil şöyle diyor. Andolsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben de seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bazı müfessirlere göre Habil'in sana elimi uzatacak değilim demesi kendini savunmayacağı anlamında değildir. Zira kendini savunmak akıl şartıdır. Ancak bunun anlamı aslında kavgayı başlatan taraf olmayacağıdır. Anlatılanlara göre Kabil, Habil'i uykudayken taşla öldürmüştür. Yüce Allah Hazreti Adem aleyhisselama tüm isimleri öğrettiği belirtiliyor ve Bakara suresinin 31. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. İşte isimlerin öğretilmesi insanı diğer mahlukattan ayırarak seçkinleştiriyor ve meleklerin secdesini gerektiriyor. İnsanın diğer canlılara göre üstünlüğü Hakk'ın isimlerini öğrenmekle elde edilmiştir. Zira Allah'ın tüm özelliklerinin mazharıdır. İlahi ahlakla donanmak ki Resulullah ve diğer ilahi evliyalar tarafından tavsiye edilmiştir, bu manaya işaret ediyor. Zira Yüce Allah'ın Basit ismi şerifinden yararlanmak isteyen ise elinde olandan bağışlaması ve Allah kullarını hoşnut etmesi gerekir. Öyle ki dili dostları için iyi bir munisken elleriyle bağışlasın ve her zaman yüzünde gülümseme olsun. Onunla hem sohbet olanların kederleri silinsin, yoksullara iyi davransın, zayıflara yardımcı olsun. Ancak bu durumda El-Basit isminden yararlandığı söylenebilir. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizi yine Yüce Allah'ın dergahına güzel bir dua ile noktalamak istiyoruz. Ey merhamet ellerini herkese açan Allah'ım, ey tüm sırların sahibi, ey her şikayetin sonu, ey gösterini yuman yüce, ey bolca ihsanda bulunan, ey her liyakatten önce nimeti başlatan, ey yüce Allah'ım, ey Mevlam, ey sonsuz, ey feryatlara yetişen, Muhammed ve hanedanına selam gönder ve senden beni cehennem ateşine atmamasını diliyorum.
İran Radyo Podcast. Burası Ruzvelt Caddesi istasyonu, Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Ruzvelt Caddesi İstasyonu podcastine hoş geldiniz. Çağdaş İran ve dünya tarihinin en hassas ve gergin dönemlerinden birine titiz ve büyüleyici bir bakışla seyahat ettiğimiz yer. Bu bölümde imamın çizgisini izleyen Müslüman öğrencilerin Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğini ele geçirip İran-Amerikan ilişkilerinin tarihini sonsuza dek değiştirdiği gün olan 10 Şaban 1358 tarihindeki kader olayını incelemek için tarihi belgelere, belgesel raporlara ve bilinci eden anılara da odaklanıyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şems'e 10 Şaban 1358, 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğinde huzursuzluk ve büyükelçilik binasına saldırı olasılığı ile ilgili artan endişeler arasında ilk öğrenci günü töreni düzenlendi. Bruce Ling'in endişe verici raporlar almıştı. Büyük bir toplantı geliyor. Bu sefer sıradan bir gösteri değil. Amerikan Büyükelçiliğinin siyasi şefi Victor Thomas daha sonra krizden krize başlıklı bir makalede Büyükelçilik Tahran'daki her gösteri için kapatılacaksa her gün kapalı kalacağını yazdı. Büyükelçiliğin içinde her şey sakin ve normal görünüyordu. Personel günlük işleriyle meşguldu. Müşteriler konsolosluk ofisinde sırada bekliyordu. Kimse bunun Büyükelçiliğin Tahran'daki son çalışma günü olacağını bilmiyordu. Tahran'ın üzerinde gökyüzünde bir sonbahar bulutu oluşuyordu. Başkente sonbahar yağmuru getirmek isteyen bu bulut ancak bu hafif yağmur öğrencilerin coşkusunu da durduramadı. Tahran'ın Her köşesinden yüzlerce erkek ve kız öğrenci Taht-ı-Cemşid Caddesi, şimdiki Talgani Caddesi civarına akın etmişti. Bazıları yürüyerek, bazıları motosiklet ve taksiyle, bazıları da otobüsle. Hepsinin tek bir hedefi vardı: Amerikan Büyükelçiliği. Kızlar öndeydi, bazılarının çadırlarının altında gizli metal makasları vardı. Erkekler ağır ve koordineli adımlarla arkalarından yürüyordu. 400 kişi seçilmişti. Tarihi değiştirecek 400 kişi. Sabah saat 10.30'da beyaz bir kafa bandı takan operasyon komutanı Ali Ekber Zahmetkeş saldırı emrini verdi. Şimşek hızında bir hareketle Büyükelçilik güvenlik görevlileri hazırlıksız yakalandı ve birkaç saniyeden kısa bir sürede durum onların elinden çıktı. Makaslar kullanıldı ve zincirler kesildi. Ancak kapılar açılmadan önce bir grup öğrenci düşman topraklarına hücum eden aslanlar gibi duvarları aşmıştı. Kapılar birbiri ardınca açıldı ve büyük bir öğrenci dalgası elçiliğe akın etti. Her grup farklı bir yöne yöneldi. Bazıları konsolosluk binasına, bazıları da Büyükelçisinin ikametgahına, bazıları da belgelerle dolu depolara. Ancak operasyonun kalbi, hedefi ana elçilik binası olan bir gruptu. Albay Chuck Scott, güvenlik monitörlerinin arkasından izliyordu. Elçilik personeli ikinci kata kaçtı ve arkalarında bir banka kasasına benzeyen çelik bir kapıyı kilitledi. Ancak bu kapı tarihin gazabını durdurabilir miydi? Sonbahar yağmur damlaları öğrencilerin yüzlerine damlıyordu. Tüm kapılar kapalıydı ve çıkış yolu yoktu. Ancak bu öğrencilerin devam etme hevesini de azaltmadı. Ana elçilik binası Amerikalıların son kalesiydi. Çelik bir kapı, aşılmaz bir duvar gibi öğrencilerle elçiliğin kalbi arasında duruyordu. Öğrenciler CCTV kameralarını fark ettiler. Akıllıca bir hareketle duvarlara tırmandılar ve kameraları gökyüzüne doğru çevirdiler. Amerikalıların gözleri artık hiçbir şey göremiyordu. Bundan sonra her anı dünyayı sarsan görüntüleri kaydeden öğrencilerin kameralarıydı. Boğulu pencerelerden de elçilik personelinin endişeli gölgeleri görülebiliyordu. Gaz maskesi takan ve elinde av tüfeği taşıyan bir deniz piyadesi pencerenin arkasında dikkatle duruyordu. Tam teçhizatına rağmen elleri titriyordu. O anda öğrencilerden biri yavaşça pencereye doğru ilerledi. Cama vurdu ve memurun dikkatini çekti. Ve İngilizce olarak biz barışçıl bir şekilde protesto etmek için buradayız dedi ve silahımız yok. Sadece duyulmak istiyoruz diye söyledi. Aralarındaki boşluğu ağır bir sessizliği kapladı. Birkaç dakika sonra binanın kapısı açıldı ve bölge güvenlik görevlisi ve deniz piyadeleri komutanı Alan Glusansky yüzü solgun bir şekilde ortaya çıktı. Gömleği artık yağmurdan dolayı tamamen ıslanmış olan Ali Ekber önce öne çıktı ve öğrenciler sadece barışçı bir şekilde protesto ediyorlardı. Silahlı değiller, Amerikalılara zarar verilmeyecek dedi. Ancak Amerikalılar güce başvurur ve öğrencilerden biri çatışmada ölürse cesedi halka gösterecekler ve o zaman kimse halkın öfkesini kontrol edemeyecek. Golanski şimdi de kadar zorlu bir güçle karşı karşıya olduğunu da fark ettiler. O anda Bodrum'dan heyecanlı haykırışlar da duyuldu. Öğrenciler bir çıkış yolu bulmuşlardı. Görünüşte geçilmez Bodrum penceresi şimdi birkaç öğrencinin çabaları ile açılıyordu. Demir parmaklıklar şangırtılı bir sesle eğiliyordu. Fırsatı değerlendiren işçi Golanski'yi yanına alarak Bodrum'un karanlık tünelini dört öğrenciyle birlikte giren ilk kişi oldu. Bodrum'daki hava ağırdı ve rutubet korkusuyla doluydu. Aniden Bodrum'un da dar alanını sert bir ses doldurdu. Pusuda bekleyen denizciler göz yaşartıcı gaz attılar. Öğrencilerin şiddetli öksürükleri Bodrum'un dar alanında yankılandı. Ancak şimdi gaza kendisi de maruz kalan Golanski kısık bir sesle ateş etmeyin diye bağırdı. Konsolosluk binasında birkaç dakika önce günlük işleriyle meşgul olan Amerikalı çalışanlar ellerini arkalarına koymuş. Gözleri korkudan çok açılmıştı. Tarında her zaman Amerikan gücünün sembolü olan Büyükelçinin lüks ikametgahı şimdi çılgınca belge arayan öğrencilerle doluydu. Ancak elçiliğin atan kalbi çelik kapılı ana bina direnmeye devam etti. Bu direnişten bıkan öğrenciler Golanski'yi rehin alarak kapıya getirdiler. Kapıyı açmazsanız ilk kurban o olacak diye yüksek sesle duyurulan bu tehdit Farsça'yı iyi konuşan bir siyasi görevli olan John Limpert müzakerelerde öncülük etmeye yöneltti. Limpert titreyen elleriyle durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öğrencilerin ateşli bakışları ona bu sefer müzakerenin işe yaramayacağını da söylüyordu. Gerginliğin en yüksek olduğu anda Enchilin telefonu çaldı. Siyasi görevli yardımcısı Elizabeth Ann Swift o sırada İran Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş olan Bruce Langen ile kısa bir sohbetin ardından şaşkın bir yüzle deniz piyadeleri grubuna geri döndü ve titrek bir sesle emir verildi, kapılar açılmalıdır dedi. Ağır çelik kapı mekanizması yavaşça açılırken yağmurdan dolayı ıslanmış öğrenciler son Amerikan kalesine sevinçle bakan gözlerle baktılar. Bir zamanlar İran'daki tartışmasız Amerikan gücünü simgeleyen bina artık tamamen fethedilmenin eşindeydi. Amerikan elçiliğinin girişinde sonbahar yağmurunda siyah bir cübbenin uzun gölgesi bildirdiğine saat neredeyse 12:30'du. Öğrencilerin operasyondan önce kendilerine bildirdiği din adamı Seyit Muhammed Musevi Hoynia kararlı adımlarla kampüse girdi. Yağmur damlaları da gözlüklerinden aşağı damlıyordu ama gözlerindeki heyecanı gizleyemiyordu. Öğrenciler onu gördüklerinde rahat bir nefes aldılar. Artık yanlarında güvenilir bir dini şahsiyet vardı. Böylece geçici hükümet bu eylemi solcu ve komünist gruplara atfedemezdi. Hoynia hemen telefona gitti. Heyecandan hafifçe titreyen parmakları kumdaki imamın ofisinin numarasını çevirdi. Seyyid Ahmet Hümeyne'nin sesini duyduğunda kararlı ama saygılı bir tonda şöyle dedi. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler Amerikan elçiliğini ele geçirdiler. Ben şahsen buradayım ve onları tanıyorum. İmam bu eyleme karşı çıkarsa hemen binayı boşaltırız. Hattın diğer tarafında ağır bir sessizlik hakimdi. Huenya en ufak bir kelimeyi kaçırmaktan korkuyormuş gibi telefonu kulağına sıkıca bastırmıştı. Seyyid Ahmet'in ödevini yapmak için imamın namaz odasına doğru yürürken attığı hızlı adımların sesi telefondan açıkça duyulabiliyordu. Dakikalar uzun bir saat gibi geçti. Birdenbire Seyyid Ahmet'in sesi geri döndü ve şöyle dedi. İmam öğle ve ikindi namazları arasındaydı. Mesajınızı ilettim. Kısa bir duraklama oldu ve sonra şöyle devam etti. İmam dedi ki iyi bir yer edindiler. Onlara sıkı tutunmalarını söyle. Huenya'nın bir an öncesine kadar kaygıyla bulutlanmış yüzü aniden aydınlandı. Devrim liderinden gelen bu tarihi onay, öğrencilerin susamış ruhlarına yağmur gibi düştü. Gözleri sevinç gözyaşları ile ıslanmış bir şekilde birbirlerine sarıldılar. Ancak Huenya henüz bitirmemişti. Acele ile başka bir numarayı çevirdi. Bu sefer Anayasa Uzmanları Meclisi, Hubregan Meclisi artık daha fazla güven taşıyan bir tonda operasyonu ayrıntılı olarak şöyle anlattı. Devrimci öğrenciler Amerikan elçiliğini ele geçirdi. İmam onayladı. Sesi elçiliğin gergin atmosferinde yankılandı. O kadar anlarında yağmur dinmişti ancak elçilik yerleşkesindeki heyecan hala elle tutulur gibiydi. Öğrenciler her binayı bir nokta hariç birbiri ardına ele geçirmişlerdi. O nokta CNN gizli istasyonunun saklandığı ikinci katın doğu kanadıydı. Gizli belgeler, mikrofilm ve şifreli kodlarla dolu çift duvarlı ve çelik kapalı bir oda. Öğrenciler kulaklarını duvarlarına dayamış bir şekilde imha edilirken çıkan kağıt hışırtısını dinliyorlardı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu güvenli odaya girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Kalpleri daha hızlı atıyordu. Belgeler imha edilirse İran'daki Amerikan müdahalesine dair tüm kanıtlar sonsuza dek yok olacaktı. Çavuş Kevin Herming, birkaç başka elçilik personeline belgeleri imha etme görevi üzerinde çalışıyorlardı. Siyasetasyon şefi olarak imha emrini veren Thomas Ahern, daha sonra anılarında olaylı değilse hiçbir şey değil adlı kitabında ilk iki saatte belgelerin yaklaşık üçte birini toz haline getirmeyi başardıklarını ancak toz haline getirme makinesinin bozulduğunu ve dosyaların geri kalanının kağıtları ince şeritler halinde kesen bir makine olan parçalama makinesine gönderildiğini yazdı. Öğrenciler sonunda içeri girmenin bir yolunu bulduklarında çok geçti. Karşılaştıkları manzara şok ediciydi. Parçalanmış kağıtlar ve mikrofilm parçaları yığınları ile dolu bir oda. Havada yanan belgelerin kokusu vardı. Makineler hala sıcaktı. Hemen fişlerini çektiler ve hala orada olan memurları tutukladılar. Neredeyse her şey yok olmuştu. Öğrenciler birbirlerine şok ve şaşkınlıkla baktılar. En önemli belgeler artık bir kül yığınıydı. Ana binada çatışmalar şiddetlenirken kararlı bir grup öğrenci konsolosluk binasına doğru yöneldi. Vize binası olarak bilinir. Kompleksin batı tarafında bulunan binanın kendine özgü mimarisi onu günlük olarak düzenlerce ziyaretçinin geçtiği büyükelçiliğin en yoğun kısmı haline getirmişti. Batı sokağındaki ayrı giriş artık nefes kesici bir kaçış noktasıydı. işgalin yarattığı karmaşanın ortasında bir düzene dehşete kapılmış Amerikalı çalışan binanın arkasındaki yan kapıdan kaçmaya çalıştı. Sadece beşi kordonu aşmayı da başardı. Saçları at kuyruğu ve soluk soluğu olan 54 yaşındaki Robert Andres ve elleri birbirine kilitlenmiş iki genç çift, Mark ve Cora Lichk ve Kathleen Stafford geceyi Andres'in karanlık perdeli dairesinde geçirdiler. Ancak her yüksek seste irkildiler. Ertesi sabah her an yakalanmaktan korkarak İngiliz Büyükelçiliğine doğru yola çıktılar. İngiliz Büyükelçiliği Başkonsolosu Arthur Wyatt gönderdiği gizli bir telgraf kaderlerini ortaya koydu. Beş Amerikalı vatandaş Bagh'ı Golhek'te görevli ayrılmalarını ayarlıyorlardı. Varlıkları da gizli tutulmalı. Bir zamanlar güvenli bir yer gibi görünen Bagh-ı Golhek, Hicri Şems'i 14 Aban gününde solcu grupların İngiliz elçiliğine yaptı. Saldırının ardından artık güvenli değildi. İngiliz elçiliğin duvarlarında halkın mücahitleri ve fedai gerillalarının gölgesi mültecileri korkutuyordu. Bu arada Andres ile dostça bir ilişkisi olan Kanadalı bir diplomat olan John Shidwan çıktı. Kanadalı yetkililerle yaptığı gizli görüşmeler sonuç verdi. Kanada Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alan Ezra Gottlieb bakana şunları bildirdi. Amerikalılar geçici barınakta diplomatik dokunulmazlığı olan daha güvenli bir yere ihtiyaçları var. Aynı gün Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu İşleri Genel Müdürü Michael Shen Stone, Ottawa'nın resmi anlaşmasını duyurdu. Ancak kaçışlar burada bitmedi. Saldırı gerçekleştiğinde tesisin dışında olan Büyükelçiliğin tarım ataşesi Henry Schatz hızla İsveç Büyükelçiliğine doğru ilerledi. Oradaki pencerelerden Amerikan Büyükelçiliğine görebiliyordu. Birkaç gün sonra artık kaçan Amerikalılar son kalesi haline gelen Kanada ikametgahındaki mülteci grubuna katıldı. O evin duvarları, aralıksız fısıltılar, pencerelere endişeli bakışları ve kimsenin biteceğini bilmedi, ölümcül bir bekleyişle doluydu. Sevgili dostlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin başka bir bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümdeki desteğiniz için teşekkür ederiz. Bugün bu bölümde imamın çizgisini izleyen öğrencilerin uzun süredir istihbarat ve casusluk faaliyetleri için bir yer olan Amerikan Büyükelçiliği'nin nasıl 3 Kasım 1979 tarihinde ele geçirdiklerini anlattık. Bu bölümde Amerikan Büyükelçiliği'nin ilk ele geçirilmesi ve devrimin zaferinden sonraki günlerdeki çalkantılı atmosfer hakkında daha net bir resim çizebildiğimizi umuyoruz. Bu podcast'in bir sonraki bölümünde Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin hikayesinin geri kalanını ve içindeki belge ve kanıtları anlatacağız. Çok fazla duymamış olabileceğiniz hikayeler, ancak bunları anlatmak, siyasetin ve gücün perde arkasında saklı sırları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।